Herkese merhabalar. Ben Girişim Türkiye ekibinden Müge. Bugün Girişim Türkiye podcast'inin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz girişim dünyasının genç ve gerçekten başarılı isimlerinden Mustafa Namoğlu ile birlikteyiz. Kendisini belki dünyaca ünlü markaların distribütörü olan Mugo'nun kurucusu olarak tanıyorsunuz. Ancak bugünlerde gerçekten önemli işlere imza atmış ve gerçekten önemli e-ticaret sitelerine altyapı sağlayan İKAS'ın kurucusu ve CEO'su olarak da tanıyoruz onu. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Nasılsın? Keyifler nasıl? Her şey
çok
yolunda.
Çok sağ ol Müge. Çok teşekkürler. Çok böyle onur ettin beni. Çok güzel bir tanıtım oldu. Teşekkür ederim. Estağfurullah diyeyim bu arada. Bir şey, aslında hiçbir şey yapmadık. Daha yeni başlıyoruz. İki, size de hayırlı uğurlu olsun diyelim bu podcast'iniz. Evet, hani kesinlikle çok güzel olacağına, çok faydalı olacağına eminim. Çünkü mesela bana özellikle hani konuya girmeden ben şey böyle biraz modere etmiş olayım. Bana çok fazla şey soruluyor. Hani yeni bir girişimciliğe başlayacağım, ne izleyeyim, ne okuyayım, ne dinleyeyim gibi. Ben hep şey diyorum, dinleyebildiğin kadar işte biyografi ya da otobiyografi ya da okuyabildiğin kadar biyografi ya da otobiyografi oku. Çünkü insanların o hayatları, tecrübelerinden bir şeyler öğrenmek girişimcilikteki en önemli konulardan bir tanesi. Senin de ve sizin de burada işte bir sürü farklı insanın hikayesini anlatacak olmanız eminim bir sürü insana faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de çok onore olduk şu anda senin söylediğin şeylerle. Ben hani klişe olacak biraz ama ilk böyle şeyle başlamak istiyorum. Mustafa Namoğlu kimdir?
Kimdir?
Nereden? ailesi nasıldır? Nereden geldi? Nasıl okudu? Nasıl bu girişimcilik işlerine başladı? Bunlarla başlamak istiyorum.
Tabii, çok kısa özetleyeyim. Yani benim ailem hem anne hem baba tarafı aslında girişimci. Baba tarafı, babam yazılımcı. Türkiye'de böyle ilk yazılım şirketlerinden birini kurmuş bir insan. Anne tarafı da bayağı böyle yaklaşık işte dedemden başlayan böyle bir 40 senelik hatta 50 senelik böyle bir daha da fazla hatta 60 senelik böyle bir ticari kültüre sahip. Ticari kültür dedim uluslararası iş yapma. İşte ithalat, ihracat, inşaat, otomotiv bir sürü farklı sektörlerde böyle hani şirketleri kurmuş, yapmış böyle bir aileden geliyorum. O anlamda aslında çok şanslı bir insanım. Hatta ben hep şeyi söylüyorum. Ben hayatımda gördüğüm en şanslı insanım yani. Kendi etrafımdaki insanlara da baktığımda. O yüzden insanlar beni görece başarılı bulsa bile ben aslında kendi imkanlarım dahilinde çok bir şey başardığımı düşünmüyorum. Çok çok çok daha yapacak şey var ve aslında yolun daha başındayım. Bir taraftan yine şanslıyım. Yani birçok insanın genç diyebileceği bir yaştayım. Hani 32-33. Ama ben hikayeye 20 yaşında başladığım için bu kendi şirketimin kurma olaylarına, adına girişimcilik diyorsak, aslında 12-13 sene oldu. Baktığımda da az bir süre olmamış oldu. O çok büyük bir avantaj. O yüzden erken başladığım için çok şanslıyım. Genel olarak Ankara'da büyüdüm. Kıbrıs'ta doğdum. Bahsettiğim anne tarafı hani o ticaret içindeki olan daha çok Kıbrıs'ta. Hatta bugün sabah Kıbrıs'tan geldim. Çok da böyle iki günlük böyle hafta sonu işte dedemle falan böyle çok ilham dolu bir hafta sonuydu yani böyle. Onun anlattığı bir hikaye bile birçok şeyi açıyor bende. İşte Bilkent'te okudum. Bilgisayar okudum. Bilgisayar Teknoloji Bilişim Sistemleri CTS. Daha çok yazılım üzerine bir bölümdü. Zaten çocukluğumdan beri yazılım yapıyordum yani hani internet siteleri olsun vesaire. O yüzden çok da rahat bir şekilde okuduğum bir işti. Başka spesifik merak ettiğim bir şey var mı? Hani bu çünkü kimdir sorusunda ben en zorlandığım soru. Böyle atladığım bir şey varsa spesifik merak ettiğin memnuniyetle hani sana ve
gayet güzel özetledin. Galiba bir de anne tarafında İngilizlik vesaire bir şeylik var mıydı? Çünkü sosyal medyada, Instagram'da bir video görmüştüm. Gerçekten katmerli video. Ona aşırı gülmüştüm.
Ya şey yok. Hemen söyleyeyim. İngilizlik yok tabii ki. Yani öyle çok İngilizce de benzediğimi düşünmüyorum ama
ama
şöyle bir şey var.
Güzel de orada.
Evet evet. Ya aksan tabii şey. Ya bizim Kıbrıs'ta olarak zaten Kıbrıs'ta 3 aşağı 5 yukarı herkesin İngiltere'de Londra'da akrabaları vardır bu arada. Hani bizim de çok fazla var. Hani bir sürü organik bağımız da var. Dedem tabii İngilizlerle bayağı içli dışlı yani iş yapıyor onlara, ihale alıyor falan filan. O arada annemi İngiltere'ye lisede okumaya yolluyor. Orada da annem bu böyle British Royal School var. Yani böyle kraliyet ailesi falan böyle gibi şeylerin yetiştiği. İşte öyle bir okulda falan okuyor annem. Böyle onun bir şeyi aslında hikayesi. Böyle biz küçükken özellikle annem çok şeydi. Hani böyle işte görgü kuralları işte vesaire gibi şeylerde çok titiz ve hassastı. Ki bir taraftan da babam Sivaslı yani tam böyle İç Anadolu falan böyle. Hani böyle sofrada ortaya direkt dalacağım falan. Ama biz böyle hakikaten hatırlıyorum böyle hani küçükken çatal bıçakla falan kahvaltı yapardık böyle çok ufak yaştan beri böyle bir İngiliz şey gibi. Hani böyle bir soylu falan ailesi gibi. Öyle bir bende zaten hep şey vardır. Yani içimde böyle hatta birçok insan da bunu söylüyor. Güzel bir şey bu arada. Kültürel bir mix var yani böyle hep doğu batı sentezi böyle ki ben hani doğu ve Anadolulu olmak, Türk olmak gibi şeyler çok gurur duyduğum şeyler. O ayrı bir konu ama belki aksan maksan da oradan olabilir yani küçüklüğümüzden beri hani çok İngiltere'ye ben de gittim geldim o da ayrı bir şey. Durum öyle. Ama özveriz Türk'üm diyelim yani hani anne babadan da Türk'üm yani.
Okey, o zaman azıcık biraz üniversite yıllarından bahsedebilir misin? Yani üniversite yıllarını nasıl geçirdin? Hem sosyal anlamda hani farklı faaliyetler yaptın mı? Hem iş anlamında olsun nasıl geçti yani genel olarak?
Şöyle, aslında ben hep bunu söylüyorum. Üniversite hayatımı ben çok verimsiz yani kullandığımı düşünüyorum. Şu an bazı insanlar böyle benim yaptıklarıma veya söylediklerime bakarak şey zannedebiliyor. İşte Mustafa herhalde üniversitede de böyle deliler gibi çalışıyordu, kendini geliştiriyordu falan. Tam tersi, beni dinleyen insanlara bakıp özeniyorum, imreniyorum, hatta takdir ediyorum. Yani beni işte izleyip böyle bana yazan bazı işte genç arkadaşlarımız var. Daha lisede ve lise itibariyle işte kulüplerde orada burada aktif oluyor. Ne bileyim çeşitli organizasyonlarda görev alıyor. Sürekli kendini geliştiriyor, yazılım öğreniyor falan. Onlara diyorum ki yani siz benden 1-0 değil 5-0 öndesiniz. Hani ben böyle kendimi geliştirmeye ve uyanma dönemim üniversite son yani son sınıfı bulmuştu. O yüzden çok verimli geçirmedim. Hani sosyal olarak iyiydi tabii bu arada. Bilkent'te işte yani basket takımındaydım ne bileyim bir müzik grubumuz vardı işte şenliklerde çalıyordum falan. Hatta bir ara barlarda falan da çaldık böyle Ankara'da orada burada vesaire hani o anlamda sosyal bir insanım tabii ki. Ama daha çok bunlarla işte sporla falan geçti. Hani böyle yazılım veya iş hayatıyla ilgili kendimi geliştireyim olayı yoktu. Şimdi tabii bir daha okuyor olsam çok daha farklı olurdu yani hani ben mesela tüm üniversite boyunca bir kere bir kulüp etkinliğine gitmedim yani hani izledim edim katılmadım bir kulübün içinde olmadım o anlamda hani sosyalleşmedim ne bileyim şimdiki aklım olsa hani herhalde Bilkent'ten mezun olduğumda tanımadığım insan olmazdı yani hani gene iyi bir çevremiz vardı çünkü hep Ankara'da büyümüş olmanın verdiği bir şey vardı yani Ankaralı özellikle insanlarla ama dediğim gibi görece verimsiz bir üniversite dönemim geçti.
Yani peki mezun olduğunda kendini sanırım hayata ya da iş hayatına hazır hissettin mi yoksa hissetmedin mi? Eğer hissetmediysen de bunun hakkında hani neler yaptın, nasıl adımlar attın? Nasıl oldu yani bu üniversite sonrasındaki başlayan hayatın nasıl ilerledi?
Şöyle yani Müge benim böyle bir şeyi tutkulu yaptığım zaman çok tutkulu yapmak gibi bir huyum var. Ki ben zaten yani tutku kelimesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yaparsan yap. Bu üniversite son sınıfta özellikle ikinci döneminde uyandığım zaman ben yani hani lan mezun olacağım hani kendimi geliştirmem lazım. Ben başka bir seviyeye çıkmıştım zaten kafa olarak ve hakikaten gece gündüz böyle bir şeyler yapıyordum yani kendimi geliştiriyordum. Ve 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yazılım, bulut tabanlı bir yazılım geliştirmek gibi planım vardı ve ona yönelik kendimi hem teknik olarak hem strateji ve iş anlamında böyle geliştirmeye başladım. Yani ben tabii her ne kadar üniversitede yattım ya da çok bir şey yapmadım desem de ister istemez bize çocukluktan gelen hem babadan tarafından hem anne tarafından bir iş yapmak genel kültürü, işte belki refleksi diyelim buna, belirli aslında farkında olmadan öğrendiğin, gözlemleyerek öğrendiğin birçok şeyle beraber hazır geldim. Yani o anlamda hep şeyi söylüyorum, hani bazı insanlar bana şey diyor, abi işte ben de senin gibi şöyle iş hayatına gireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Onlara diyorum ki bakın, herkesin kendi şartları, kendi imkanları ve kendi yaşadıkları var. Yani işte Mustafa abi böyle yaptı, ben de böyle yapayım deme yani. Çünkü hani benim hata yapma payım olabilir, maddi manevi. Hani ben mental olarak daha güçlü bir insanımdır falan yani. Ya da ne bileyim, ben maddi olarak daha güçlüyümdür, ailem arkamdadır vesaire gibi bir sürü şey olabilir. O anlamda yani şey, hiçbir zaman ben sorgulamadım Müge, yani bir yerde çalışsam mı çalışmasam mı diye. Zaten yani o zamanki mezun olduğumda yazılım işine başlamasaydım ne bileyim, simit satmayı düşünürdüm, sandviç satmayı düşünürdüm. Hani hiçbir zaman aklımın en ufak ucunda, yani hiçbir zaman şey düşünmedim, şurada mı çalışsam, burada mı çalışsam diye. Yani o zaten benim için bir ihtimal değildi. Hiçbir zaman da olmayacak yani. Bugün her şey tepetaklak olsa dediğim gibi yani, mesela ben simitçi olurum, sorun değil yani. Ama en iyi simitçi olmaya çalışırdım büyük ihtimal yani piyasadaki.
Güzel. O zaman şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hani şu anda mesela son üniversite son sınıfta sanki bir yazılım projesi geliştirdiğini hatırlıyorum. Doğru mu acaba?
Evet evet, yani bir yazılım projesi vardı aklımda, yani onu geliştirmeye başlamıştım bir kısmını. Sonra o hiçbir zaman bu arada canlı olmadı, yani hiçbir zaman canlıya çıkmadı. Hiçbir zaman lanse bile etmedik. Evet. Sonra başka işlere döndük ve Mugo hikayesi falan başladı. Öyle ilerledi süreç.
Anladım, peki. O zaman şöyle biraz hani gündelik hayatına geçmek istiyorum. Hani mesela normal bir günün klasik olarak ya da genel olarak nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Üniversitede müzikle, sporla ilgilendiğini söyledin. Bu hala devam ediyor mu günlük hayatında? Açıkçası bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl
geçiyorsun? Bu arada her şeyi sor yani. Ben o tarafta zaten şey değilim yani, çok rahat bir insanım, her şeyi paylaşırım da. Yani şöyle, spor zaten bir hayat tarzı diyelim buna. Ben hiçbir zaman sporla ilgili şey anlayamamışımdır mesela insanlardaki. Spora başlayacağım, spora başlamak kelimesinin ne anlama geldiğini anlamamışımdır. Yani spora nasıl başlanır ki falan yani.
Aslında hayatımızda olması gereken bir şey.
Tabii tabii, yani insanlar aslında ömrünü geçiriyor sonra bunu fark ediyor ama spor çok kritik bir şey. Sağlam kafa, sağlam vücutta olur hikayesi. Çok kritik. Ya o tarafta benim aslında hayatım aslında ikiye bölünüyor. Bir İstanbul'da geçirdiğim genelde haftada 2-3 gün süresi var. Bir de işte kalan günler Ankara'da geçirdiğim bir süre var. İstanbul'da daha hızlı doğal olarak süreç. İstanbul'da çok böyle bizim Mugoya'da İKAS'ın ofislerine çok uğramıyorum bile. Daha çok gün sabah erkenden işte belki koşuyla, belki bir yürüyüşle, belki işte bir ister bir parkta, ister bir salonda özel bir işte antrenmanla, işte güç antrenmanıyla falan genelde öyle başlıyor. Akabinde genelde Emirgan Süt işte bir kahvaltıyla devam ediyor İstanbul'da. Yani İstanbul'da öyle bir rutinim var. Burada bir şey söyleyeyim Müge, belki duymuşsundur ama ben mesela özellikle son 6 aydır şeyi çok tekrarlamaya başladım. Mesela hayat aynı yerde iki defa yemek yemek için bile çok kısa.
Evet.
Yani özellikle hani bilmiyorum, belki de maddi gücün varsa, ki hani yemek yemek için maddi gücün olabilir yani, çok zor bir şey değil hayatta başarmak için. Hani şu an belki bir iyi bir araba almak için kolay bir şey değil ama yemek yersin. O yüzden normalde böyle aynı yerde iki defa bile yememeye dikkat ediyorum yani, özellikle İstanbul'da yani aynı yeni bir yer keşfedeyim, yeni bir yere gideyim. Mesela bugün demin yemek yiyecektik bir arkadaşımla. Yeni bir yer keşfettik yani, hani böyle Ankara'da. O deneyimi deneyimlemek, tecrübelenmek, kıyaslama yapabilmek için daha çok maksimum yer görmen gerekiyor. Ve bu inanılmaz bir genel kültür ve vizyon katıyor insana. İnsan hiç farkında değil. Mesela yenilikçi ya da çok farklı bir mekandan, bir kafeden bile bilinçaltına çok farklı bir şey katabiliyor kendine. Bir şey görüyor, o hafızaya yazıyor falan gibi. O yüzden onu istisna yaptığım tek durum bu Emirgan Süt iş yani, kahvaltıda genelde çok risk almıyorum İstanbul'dayken. Böyle bir kahvaltı oluyor. Ben burada uzun uzadıya anlatıyorum yani. Hani bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama.
Var var, sıkıntı yok. Vakit konusunda bir acelemiz yok açıkçası. Tabii
Süper.
Senin yoksa eğer.
Yok yok, yani bir saat ben şey yapmıştım, ayırmıştım zaten.
Evet.
Burada İstanbul'da akabinde baya baya vaktim şeyle geçiyor. Böyle önceden zaten İstanbul'da, yani önceden çarşamba perşembeleri genelde İstanbul'dayım. Bir hafta öncesinden kesinlikle buklamış oluyorum yani. Takvim dolu oluyor zaten. İşte biriyle belki kahveyle başlıyor. Öğlen biriyle yemekle devam ediyor. Öğleden sonra biriyle kahveyle devam ediyor. İşte akşam yemek yiyeceksek akşam yemeğiyle devam ediyor. Daha çok toplantı, işte iş geliştirme, networking ve genel böyle havayı koklamak, anlatabiliyor muyum? Sadece bizimle ilgili sektörler değil, yani bizim dışımızdaki sektördeki insanlarla da tanışmak, arkadaş olmak veya arkadaşlarımız varsa bununla gidiyor. Çok da keyifli oluyor yani İstanbul, o yüzden benim için çok şey. İşte kısıtlama falan yeni kalktı. Duruma göre de bazen hani gece 3'e kadar, 4'e kadar bile, bazen hani bizim evde mesela böyle örneğin vakit yoksa, örneğin Mugo ekibiyle, bizim Mugo'nun burada kendi yönetim ekibi var. Ben hiç Mugo'ya bakmıyorum. İşte gün çok yoğun geçti, vakitimiz olmadı. Bildiğin gece 12'de buluşuyoruz bizim evde. Sabah 2-3'e kadar işte şey konuşuyoruz, strateji konuşuyoruz, işleri konuşuyoruz falan. Böyle bayağı şey eğlenceli, verimli geçiyor. Tabii insanlar böyle dinleyince şey zannetmesin. Yani insan zevk aldığı şeyi yapınca o artık iş değil onun için yani.
Evet.
Saatin bir önemi kalmıyor. Keyif alıyorsun yani. Durum öyle. Ankara'da daha çok ofisteyim. Yani sabah rutinim şöyle. Sabah bizim ofisimizin altında, binanın altında spor salonu var. 7'de açılıyor. Keşke 6'da açılsa bu arada. Ben çünkü genelde 5.30'da falan kalkıyorum. 7'de falan bir spora geliyorum. Oradan sonra da 8.30 gibi ofise çıkıyorum geri. Ve yani 8.30'dan akşam yani 7'ye kadar falan sürekli zaten şey, ya bir toplantı ya bir şeylere bakıyoruz ya bir ürünle ilgili ekiple bir şey konuşuyoruz. Yani şunu nasıl yapsak, bunu ne yapsak, İKAS'la ilgili konuşuyorum. Ya da işte bizim content pazarlama işte içerik ekibiyle işte belki kolay değil'i konuşuyoruz. Belki E-Ticaret Türkiye'yi konuşuyoruz. Belki işte başka projeleri konuşuyoruz falan gibi böyle şeyle geçiyor, işle geçiyor. Ankara'da özetle böyle daha şey bir rutin var. Akşam 10.30'da yat, sabah 5.30'da kalk. İstanbul'da duruma göre işte sabah 3'te 4'te yat, 7'de kalk gibi bir şey. Böyle bir değişik bir rutin oluyor yani. Özetle böyle.
Ne kadar İstanbul'daydın? Yani kaç sene oldu şu anda?
Yani şöyle, ben hani İstanbul'a ilk, ya ben şu an hani bana soruyorlar sen Ankara'da mı yaşıyorsun, İstanbul'da mı? İkisi gibi oluyor. O yüzden tam şey yapamıyorum. Ama ben ilk 2013'te 12 ya da 13'te Mugo'yu Ankara'dan İstanbul'a taşımıştım. O zamandan beri İstanbul'dayım yani. Hani böyle 2013'ten beri. Zaten beni İstanbul'daki arkadaşlarımın çoğu hep İstanbullu biliyor yani. Kimse Ankara'da büyüdüm, Ankaralı oldum bilmiyor aslında. Böyle bir durum var.
İstanbul'da böyle bir favori semtin var mı? Hani çok seviyorum ya, aşırı seviyorum, gidince çok iyi hissediyorum diyebileceğim bir yer var mı?
Ya ben o taraflarda birazcık daha şeyim. Yani şöyle bir bakış açım var. Nerede olduğun değil, kimle olduğun önemli diye düşünüyorum ben. Öyle hiçbir mekana, çok hiçbir şehre, ülkeye çok büyük bir önem atfetmek ya da gibi bir şeyim yok. Ama hani favori ülke olarak sorsam bana, hiç düşünmeden derdim mesela. İtalya mesela tereddütsüz favorimdir. Yani hani İtalya'da her şey, İtalya'ya böyle sürekli de kalmak da isterim. Ama hani İstanbul'da böyle çok şey bir açıkçası böyle aklıma doğrudan gelmiyor. Ama doğal olarak herkes gibi hani böyle sakin saatlerde sahil şeridi falan hani hoşuma gidiyor tabii ki yani. Hani işte Bebek'ten tut da Arnavutköy'e, işte Emirgan vesaire. Hepsi güzel kendince. Ya da karşı tarafta bu arada Çengelköy'ü çok seviyorum falan. Beylerbeyi'ni çok severim gene. Kuzguncuk vesaire. Hepsi güzel ya. Ne diyeyim?
Süper. O zaman şöyle bir soru yönelteceğim. Başka bir soru yönelteceğim. Hayatında genel olarak takip ettiğin bir insan var mı? Ya da idolüm diyebileceğin, peşinden gittiğin bir insan var mı şu anda?
Ya şöyle, inan biri yok. Yani şey dışında, dedem dışında. Hani dedem dışında gerçekten idolüm ya da ilham aldığım şey yok. Hani dedemin de bile güzel yanları hani muhakkak yani şey. Orada tek amacım gerçekten hani boynuz kulağa geçsin yani dedemi gururlandırmak ve inşallah sağken hala böyle gururlandıracak daha da büyük işler başarabiliriz.
İnşallah.
Ondan aldığım çocukluğumdan ondan aldığım o yani vizyonu ondan öğrendiklerim. Ya ben bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Hani benim bu arada dedemi insan bayağı bir insan şey hani görüşmek, randevu almak ve bir kere bile oturabilmek için can atıyor yani. Hani tanıyanlar, tanımayanlar. Ben o adamla beraber yanında büyümüş olmanın inanılmaz büyük bir şansını yaşıyorum. Hani vizyon ve hayata bakış açısı olarak. Sadece şey iş gibi düşünme bu arada. Dedem inanılmaz bir şey insanıdır yani. Böyle pozitif bakma, bardağın dolu tarafını görme, kendini motive etme. Çok ilham alınca bilinecek bir insan, örnek bir insan. Onun dışında böyle doğrudan şey yok yani zaten nasıl söyleyeyim mesela örneğin Atatürk'ü falan saymayacağım zaten yani böyle gerçekten bize hani gerçekten yani böyle onlar zaten çok büyük çok şanslıyız öyle liderlere sahip atalara sahip olduğumuz için ama şey olarak bir isim yok ya böyle iş adamı mesela şunu örnek alıyorum çok seviyorum işte mesela sadece isim olarak illa birilerini zikrediğim böyle şey olacaksa mesela Saadettin Saran'ı seviyorum mesela.
Seçmek zorunda olsaydın hangi ismi seçerdin gibisinden mesela bir örnek verebilirsin.
Ya şöyle mesela Saadettin Saran'ı şey olarak seviyorum. Yine multidisipliner, multikültürel ve sporcu vesaire olma tarafıyla ve aynı zamanda mütevazi olmasıyla ve şeyle yani iş hayatını devam ederken aynı zamanda aslında başarılı olmak veya hayatı yaşamanın olayı para değil yani işte yine sağlıklı kalabilmek, spor yapıyor olmak. Ya hayatın zevkini doğru şekilde çıkartıyor adam. O yüzden çok takdir ediyorum. Çünkü Müge şöyle insanlar var yani milyarları var ama benim bizzat tanıdığım insanlar var bu arada. Bizzat gidip oturabildiğim yani yanına. Adamın milyon değil, milyarları var. Ama yani lütfen kimse yanlış anlamasın. Adam 140-150 kilo yerinden kalkamıyor yani. Bu insan şu an mesela başarılı mıdır yani ya da kime göre başarılıdır mesela? İşte ben o yüzden hani Saadettin Saran gibi insanları çok takdir ediyorum. İşini gücünü yaparken aynı zamanda işte ailesiyle olan ilişkileri bence çok samimi ve çok güzel yani. Hani annesine babasına işte saygıda kusur etmeyişi, hürmet edişi, kardeşleri, yeğenleriyle olan ilişkileri falan. Çok çok takdir edilesi bir insan. O yüzden illa bir kişi sayacak olsam Saadettin Saran derdim yani.
O
Ki
zaman
bir şey söyleyeyim burada Müge. Hani ilk defa da buradan anlatmış olayım. Bu artık karma mı denir ya da hayatta böyle bir çekim gücü mü var? Mesela ben Saadettin Saran'ı çok yani sevdiğim için, takdir ettiğim için, yani seviyor demeyeyim. Mesela bir gün havalimanında işte 2 sene önce falan, bu pandemi yokken, lunch'ta ben böyle lunch'a girdim. Saadettin Saran oturuyordu. Ve böyle yüzlerce insan arasında ben Saadettin Saran'ı böyle doğrudan seçtim yani böyle gözüm onu seçti. O da böyle döndü ve bana baktı ve bakmaya devam etti bu arada yani şey. Ve böyle Saadettin Saran beni tanıdığını falan düşündü falan filan böyle. Sonra ben gittim oturdum bir yere. Saadettin Saran tekrar baktı bana. Ve ben direkt kalktım yanına gittim Saadettin Saran'a. Saadettin abi merhaba dedim falan. İşte ben Mustafa falan böyle tanıştık ve yarım saat muhabbet ettik orada. Böyle şey İşte o çekim gücü bir şekilde buluşturdu bizi. Hani bu ilk defa anlattım. Hani belki ileride Saadettin Saran'la işte nerede denk geleceğiniz belli olmaz ama çok beraber çok güzel işler yapar, projeler yaparız belki. O zaman da bu podcast şey olsun, referans olur bize. Bak böyle demişti diye yani.
Umarım bir gün gerçekten hani karşınıza çıkar böyle bir şey. Peki hani biraz özel hayatın dengesinden söz ettin. Sen bu konuda nasılsın? İş hayatını, özel hayatını dengeleyebiliyor musun? Yani anlattığın şeylere bakılarak bence sosyal hayatınla iş hayatını dengelemede başarılısın gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun kendin hakkında bu konuda?
Süper. Ya şöyle, şimdi bu soru çok geliyor Müge. İşte insanlar beni aşırı işkolik ya da şey yapıyor böyle ya bir rahatla ya işte çok çok şeysin falan hırslısın falan filan diyor. Bir kere o kısım şey yani hırs değil onun da azim bu arada. Çok ince bir çizgi var hırslı olmakla azimli olmak arasında. O tarafın cevabı şu: hayata bir defa geliyoruz. Hani hiçbir pişmanlık yaşamamak lazım. Bir gün böyle relax olayım dersin. 50-60 yaşına, 70 yaşına gelirsin. İşte ne bileyim, biri bir şey der ya da bakarsın hayatına, dersin keşke çalışsaymışım gençliğimde. Canla başla uğraşmış. Ama iş işten geçmiştir. O yüzden bu bir de zevk aldığım için bu öyle bir şey değil yani. Böyle relax olmaya gerek yok yani. Gayet azimle çalışmak lazım. Bununla beraber ben insanlara hep şeyi söylüyorum. Ya ben etrafıma bakıyorum Müge. Ya abi, etrafımda en çok spor yapan benim.
Evet.
En çok gezen tozan, ülkelere seyahat eden, işte bir yerleri gören, deneyimleyen falan benim. Bu arada bu çok zengin olduğundan değil bu arada yani. Hani doğru vakti doğru şekilde aloke edebildiğimiz için. En çok networking yapan etrafımdaki insanlar için söylüyorum. Benim. Görece de en çok çalışanlardan da biri yine benim. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer ben insanların dedikleri kadar inanılmaz çalışıp dengeyi korumuyor olsam, o zaman bu etrafımdaki insanlar, ben yani en çok spor yapan ben olmazdım herhalde aralarında. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bence hata aynı ya da şey bende değil. Hata insanlarda. Çünkü diğer insan, bana bunu söyleyen insanlarda. Çünkü fark şu: Müge, ben hani evde televizyonum yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben lisede diyordum ki arkadaşlarıma, evime televizyon almayacağım diyordum. Dalga geçiyorlardı bende. Diyorlardı ki işte televizyonsuz ev mi olur falan. Benim hiçbir zaman televizyonum olmadı evimde. Ne bileyim, ben Netflix'teki dizileri bilmem, filmleri bilmem. Hiçbir zaman hani maç izlemem, milli maçlar istisnalar hariç. Oyun oynamam, PlayStation'ım yok, oyunu hiçbir zaman oynamam falan. Yani kötü diye söylemiyorum ama hani böyle vakiti öldürecek şeylerle işim yok, anlatabiliyor muyum? Genelde sabah çok erken kalkıyorum yani böyle. Bir de spor ve dengeli beslenme olduğu zaman zaten enerjin de ona göre oluyor, vücudun enerjisi. Bundan sonra işte biyolojik işler yani, tesadüfen olmuyor. Bunların hepsi işte o dengeyi kurmada şey. Yani insanların düşündüğü kadar ben, çünkü insana sosyal medyadan bakınca şey gibi düşünebiliyorlar. Acayip çalışıyor herif falan filan gibi. Halbuki hiç de öyle değil. Gayet çok iyi dengelediğimi düşünüyorum ben yani. Hatta az çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Daha çok çalışabilirim bence.
Süper. Peki dizi film izlemiyorum dedin. Kitap okuyor musun? Kitaplarla aran nasıl?
Ya kitap okumuyorum. Yani artık okumuyorum.
Hı.
Dönem yani burada artık, yani artık okumuyorum dediğim böyle ayda bir tane falan kitap bitiririm yani, hani ama hani okumuyorum dediğim o. Hani böyle ciddi ciddi kitap okumuyorum ama tabii o okumadığımın yerini ben daha çok podcast ve YouTube'la dolduruyorum ki herkese tavsiye ediyorum bunu. Ya çünkü kitapların yıllar içerisinde ben şeyi fark ettim. Yani kitaplarda çok ciddi bir o ghostwriting ve kitapların uzatılması için çaba olduğunu fark ettim. Yani çünkü şöyle bir ekonomi var orada. Night Sign, yani benim kendi görüşlerim bu. Vardır yoktur tartışılır. Kitabın satması için kalın olması gerekiyor biraz ve kalın olması için de içerideki bilginin tekrarlanarak, türevlendirerek böyle bir şekilde uzatılması lazım kitapların. Bir tık daha kalın olsun diye. Aynı şeyi böyle tekrar tekrar böyle çok böyle okuyunca her anında wow dediğin kitaplar yok artık diye düşünüyorum. Eskiden de yoktu bu arada. Ben eskiden de böyle bazen kitapların tekrara düştüğünü fark ediyordum. Ama bir podcast, yani şu an kaç dakika oldu konuşalı? Yarım saat. Hiç aynı şeyi tekrarladık mı? Sürekli oradan oraya gidiyoruz. Ya da YouTube falan. Çünkü podcast'in YouTube videosunun falan böyle şakası yok ya. Adamı gömerler yani. Doğrudan şey, herkese açık, herkesin erişimi çok kolay, bedava olan bir şey falan ya. O yüzden ben Night Sign'e, bilgiye Twitter'dan, podcast'ten ve işte YouTube'dan daha çok filtrelerek ulaşmaya çalışıyorum. Daha verimli olduğunu düşünüyorum bunun.
Yani daha kolay ulaşılabilir, direkt bilgiye sahip olabileceğin platformları tercih ediyorsun anladığım kadarıyla.
Kısa kesinlikle ve... öyle. Bir de tabii daha özet bilgi yani ve şey yani böyle bir de şeyim var ya, hani kitapta bir şekilde sırayla okuyorsun falan böyle. Hani burada daha istediğini seçebiliyorsun. O an ihtiyacın olanı seçiyorsun. Biz o yüzden Kolay Değil kanalımızda da YouTube'da hani böyle Kısa ve Öz serisi diye bir seri var. Adı Kısa ve Öz. Genelde 10 dakikalık falan yani. O konuyla ilgili bizim naçizane görüşlerimizi merak eden biri 10 dakikada işte alacağını alıyor ya da bırakıyor, çıkıyor yani. Kitabı baştan sona okumasına gerek yok.
Hatta ben hani birkaç videonda yorumları okumuştum. Hani herkes çok net ve çok akıcı bir şekilde direkt bilgiyi verdiğini belirtmiş yani yorumlarda. Hani o konuda gerçekten sen de iyi iş çıkarıyorsun diyebiliriz o zaman.
Estağfurullah. Sağ olsunlar.
Peki o zaman yine başka bir soru yönelteceğim. Kendini nasıl motive ediyorsun? Yani hayatta ya da bu özel hayatın olur, iş hayatın olur ya da genel olarak kendini nasıl motive ediyorsun? Güne nasıl bir şeyle başlıyorsun, motiveyle başlıyorsun? Bunu merak ettim.
Evet. Şimdi bir, başka çarem yok. İnsanın başka çaresi olmadığında zaten hani en böyle o imkansız şeyleri bile başarabiliyorsun. Yani o imkansızlık ve başka çaren olmaması seni bilinçaltında force ediyor olması çok kritik bir konu. Ben şimdi işte iki şirket, bir sürü insan, işte yatırımcılar vesaire artı şey sorumluluğu var. Hani biz birçok şeyi böyle ortada public şekilde anlatıyoruz, yaşıyoruz. Hani ne bileyim, kolay değil de 50 küsür bin kişiye ben diyorum ki İKAS'la ilgili Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olacağım diyorum. Yani bu bir sorumluluk ve bu bir cesaret örneği, anlatabiliyor muyum? Bunların hepsinin altını doldurman lazım. Çünkü bir sürü insan onu dinlerken bir sürü insan şey diyor, helal olsun ya, başaracağını biliyorum diyor mesela. Bir sürü insan helal olsun cesur çocuk, ya inşallah başarır diyor. Bir sürü insan da şey diye düşünüyor. Ya işte havacı var, şov yani, atıp tutuyor burada, işte artistik yapıyor diye düşünüyor. Ve inşallah da başarılı olamaz diye, olmaz diye düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Kimse şey demiyor, yani kimse orada çabayı gerçekten takdir etmiyor. Yani gerçekten bunu böyle... Çünkü bir şey söyleyeyim Müge, benim hayal ettiğim şeylerin birçoğunu yüzlerce bizim gibi girişimci hayal ediyor Türkiye'de. Evet. Niye söylemiyorlar bunu public bir şekilde? Çünkü söylediğin zaman adama 50 bin, 100 bin kişi hesabını sorar bir gün yani. Ne oldu, böyle diyordun, hiçbir şey olmadı diye. O yüzden söylemiyor. Dillendirmemek daha güvenli bir liman.
Evet.
Ve neyse, konuya bağlı. Burada bunların hepsi bir sorumluluk ve bir motivasyon kaynağı aslında benim için. Yani o bizim başarılı olmamızı bekleyip bizim arkamızda duran insanlar, bizi tanımadan, görmeden gerçekten böyle bizim ürünümüzü, şirketimizi, beni sahiplenen insanlar çok fazla var. Yani bugün Müge, bilmiyorum yani, çok ilginç mesela, yani nereye gidersem gideyim bir sürü insan gelip tanışmak, görüşmek istiyor. Yani Kıbrıs'ta bile hafta sonu iki günde yani 4-5 farklı kişiyle görüştük. 4-5 farklı kişiyle de görüşemedim yani, kısa olduğu için. Çok hani böyle ilginç yani, çok çok şanslıyım o konularda. O yüzden yani bu insanları gördüğün zaman zaten motive oluyorsun gerçekten. Yani bir taraftan yapacağımız işin büyüklüğü ve başarılı olma ihtimalimizde gerçekten ülkemizi ve bayrağımızı çok iyi bir yere taşıma ihtimalimiz beni çok ciddi motive ediyor. Yani biz gerçekten böyle, bazı insanlar belki böyle postmodern bir milliyetçilik ya da böyle bir vatansever bir anlayış olarak algılayabilir ama yani biz burada bir nevi kurtuluş savaşı gibi bir şey veriyor olacağız aslında. Globaldeki e-ticaret pazarında pazar payı kapmak demek kurtuluş savaşı gibi bir şey demek. Yani imkansıza yakın bir şey. Yani böyle baya baya zor bir şeyden bahsediyoruz ve hani bunu bir şekilde başarmak ve şey yapmak istiyoruz. Hani ben hani vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır ya. Biz o yüzden hani gerçekten işimizi en iyi şekilde yapıp, en iyi şey yapıp böyle hani vatanını, atalarına olan borcu sadece böyle içerken masada hatırlayanlardan değil, gerçek anlamda bunu bir değer üreterek, bir sürü insana işte istihdam sağlamak, devlete vergi vermek ve daha da önemlisi globalde milyarlarca dolarlık bir şirketin arkasında Türk gençlerinin olduğu, Türkiye'den böyle bir şey çıkabildiğini gösterme motivasyonu var. Şimdi bunları anlatınca sen bile hani motive olmaz mısın? Yani olursun, yapacak bir şey yok yani.
Evet. Gerçekten hani güzel sebeplerin varmış. Ben bile şu an motive oldum.
Sen bir de içimi bilsen.
Yani o zaman koyduğun hedefler, sahip olduğun maddi, manevi şeyler seni, hani özet olarak özetleyelim dersek, seni motive ediyor diyebiliriz. Değil mi?
Tabii tabii, yani bu hedef zaten motive ediyor. Yoksa Müge, benim şey, normalde bir birey olarak yiyeceğim, içeceğim, öyle bir lüks şeylerim de yok yani hayat tarzı olarak. yani yiyeceğim, içeceğim hayat, yaşayacağım hayat, yani şey değil. Bir yerde çalışarak çok rahat, profesyonel bir şekilde de, ya da çalışmadan evden freelance yapsam da çok rahat idame ettiririm hayatımı. Böyle hayatla ilgili şey beklentilerim yok. Ama hani bu başarı tarafı, hani bir defa yaşıyoruz ve bu hayal ettiğim şeyleri yaparsak yani hakikaten bir isim ve bir şey olacak, yani tarihe bir not düşmüş olacağız. O motive ediyor beni gerçekten.
Süper. O zaman hızlı bir soru cevap yapalım mı son olarak?
Tabii, memnuniyetle.
Tamam. O zaman hazırsak ilk sorumuzu yönelteceğim sana. Sabahları mı iyi çalışırsın, akşamları mı? Hangisini tercih ediyorsun?
Hiç tereddütsüz sabah. Ben sabah insanıyım. Ben akşamları bu arada iş yapmam yani. Hani akşamları kritik şeyleri, ne bileyim, bilgisayarda, Excel'de bir şey yapmam. Ki ben hani Excel plan, projeksiyon, hedef, strateji vesaire çok çalışırım Excel üzerinde. Genel KPI'lara vesaire takip etmek için. Ne bileyim, böyle kritik mailleri, kritik plan, proje, sunum hazırlamak gibi şeyleri akşam asla yapmam yani. Gündüz hani 5'te başlarım olaya. İşte hava kararına kadar diyelim ona. Yani şimdi birazcık daha, ama hava kararması da mesele değil. 6-7'den sonra böyle kritik iş yapmam yani. Daha çok toplantı olur, görüşme olur falan yani.
Okey. O zaman ikinci olarak şunu soracağım. Çalışma masanda neler var?
Fotoğraf atayım. ya ben masa düzenini, tertibine de çok takıntılı bir insanım. Şimdi gerçi biraz masam görece biraz dağınık ama aslında olmazsa olmaz hiçbir şey yok. Yani bir hesap makinesi var. Not defteri kesinlikle var. Her ne kadar not defteri, yani daha dijital not uygulamaları kullansam da kritik ve böyle orta vadeli işleri yine yazdığım iki tane not defterim var. Hatta bir küçük bir büyük. Kesinlikle hani kurşun kalem silebilmek için bazı yazdıklarımı. Ve şey, hesap makinesi var yani. Hesap makinesi her zaman böyle başka bir işle bile uğraşırken, bir sürü ekranlar açıkken, ekranlar arasında geçmeden hızlıca birbirine işte fiyat vereceksek, bir şey hesaplayacaksak hemen hesap makinesi, böyle old school bir esnaf gibi, asla yanından ayırmayacağım bir şey yani.
Süper. Peki üçüncü olarak telefonunda sıklıkla kullandığım uygulamalar neler?
Hemen söyleyeyim. Yani bakarak söyleyeyim. Yani şu an en çok kullandıklarım yani YouTube tabii ki çok fazla var. Spotify tabii ki var. Podcast vesaire tarafında. Instagram ve TikTok var. Özellikle TikTok tarafında çok ciddi potansiyel var. Hani mail, WhatsApp, Slack var. Hani işle ilgili, iş takip ettiğimiz yazışma, iç iletişimle ilgili. Öyle yani, şey yok özetle. Böyle bir farklı bir app yok kullandığım. Hani farklı sayılabilecek, son zamanlarda reklam da olsun, hani Midas var, bizim EGM'lerin borsa yatırım şeyi, aracı. Oradan böyle her ay yeni başladım. Ufak ufak her ay Amerika'da borsalardan hisse alıyorum böyle tasarruf amaçlı. Daha uzun vadeli. Hani böyle alsat yapmıyorum da alıp mesela 5 sene hiç ellemeyeceğim falan, böyle ufak ufak tasarruflar yapıyorum. Bir de yani günlük olarak bu son zamanlarda Midas'a bakıyorum. Yani hani ne oldu, işte hisseler arttı mı azaldı mı gibi, öyle.
Süper. O zaman beşinci soru oluyor sanırım, değil mi? Dördüncüyü mü sorduk? Beşinciye geçelim.
Fark etmez.
Toplantıyı hani nasıl yönetiyorsun? Ekip arkadaşlarına karşı nasılsın? Bu soru da merak edildi.
Toplantı diye hangi toplantı? Yani genel toplantıları mı diyorsun?
Genel toplantı. Aynen, genel olarak.
Ya şöyle.
Herhangi biri.
Tabii ya şöyle, ben normalde tercihen bir toplantıda bizim olaya hakim olup o toplantıyı lead etmemiz, yani yönlendirmeyi seviyorum ben normalde. Tercihen ekibimden birinin bunu yapmasını tercih ediyorum. Dışarıdan da birileri varsa toplantıda, veya içeride, yani dışarıdan biri yoksa bile, iç bir toplantıysa da ekipten birinin toplantıyı lead etmesi benim çok hoşuma gidiyor. Beni çok onur ediyor ve şey, mutlu oluyorum çünkü lead edebilecek kadar donanımlı ve olaya hakim olduğunu gösteriyor olması, o cesareti, kritik bir şey. Orada bir açık görürsem, yani böyle bir tereddüt görürsem, içeride dışarıda fark etmez, genelde toplantıları hani ben yönetiyor ya da lead ediyor oluyorum. Yani lead etmek demek hani söze giren, kendinden bahseden, olabilecek, yapılabilecek işleri anlatan kişi oluyorum genelde. Durum böyle. Ekiple ilişkilerimizde de yani çok eğlenceli ya. Biz çok gülüyoruz yani. Ben hem Mugo ekibi hem İKAS ekibi hani sürekli bizim şey ya laf atmayla geçiyor. Herkes dalga geçiyor herkes birbiriyle. Yani benle çok dalga geçiyorlar yani ofiste falan. Hani ne bileyim bölüm çekerken kolay değil dalga geçiyorlar. Müşteriyle konuşurken dalga geçiyorlar atıyorum ya da işte bayağı hoş çok gülüyoruz yani ben de çok yine de dalga geçiyorum falan böyle. Çok bayağı bayağı eğleniyoruz ama gerçekten işle ilgili de bir şey konuştuğumuzda da böyle çok ciddi şey var. Herkes biliyor ki benim beklentim şu. Biri bir konuyla ilgili söz alacaksa veya bir şey diyecekse hani o işin ehli olduğuna emin olmalı ve bize bunu inandırmalı yani. Hani bu konuda yeterli araştırma yaptığı falan gibi. O yüzden ben hep şey modundayım. Keşke insanlar hani inisiyatif alsa, şunu yapalım, bunu yapmalıyız dese de hani bizi takip etsek onları. Çünkü diğer türlü hep yükselenin omuzunda kalıyor. O stratejik kararı vermek zorunda kalan ve sürekli araştırma yapmak zorunda kalan kişi sen oluyorsun. Öyle.
Peki, o zaman diğer soru. Birini işe alacak olsaydın, bilmiyorum belki daha önce böyle bir görüşmeye girdin mi? Aradığın ilk üç özellik ne olurdu?
Ya tabii şey, ya çok fazla mülakat yaptım yani 11-12 yılda. Hani ne aramam gerektiğini aslında insan ne araması gerektiğini bilmiyor başta. Onu yıllar içerisinde öğreniyor. Yani nasıl bir karakterle çalışsam gerçekten verim alırım oluyor. Burada da hep ben 80'e 20 örneğinden bahsediyorum. Yani %80 karakter önemli, %20 aslında yetkinlikler, tecrübe vesaire önemli. Çünkü tecrübesiz birine ama karakterli birine iş öğretebiliyorsun. Ama karaktersiz birine asla işte şeyi insan olmayı öğretemiyorsun. Öyle bir dinamik var. O yüzden benim şahsen baktığım en önemli faktörler bir mütevazilik faktörü. Hani ofise daha girerken oturuşu, kalkışı vesaire gibi birçok konu. Genel olarak olaya hakimiyet çok önemli benim için. Yani araştırmış mı, biliyor mu veya biliyorum ya da araştırdım dediği şeyle ilgili ne kadar derinlemesine. Yani insanlar çünkü şey, mesela bir şeyle ilgili ben biliyorum, yaptım, tecrübeliyim gibi kelimeleri çok bonkörce kullanabiliyor yani. Böyle azıcık araştırdığı bir şeyi ben biliyorum o konuyu gibi diyebiliyor. Orada onu genelde emin olmaya çalışıyorum. Yani çocuğun, yani adayın şeyi ne? Biliyorum referans kıstası ne yani? Ne kadar bildiğinde biliyorum diyor. Çok mu derin yoksa çok sığ mı gibi? O önemli bir şey benim için. Bir de genel olarak hani adayın neyi hedeflediği hayatta çok önemli. Yani nasıl bir karaktere sahip olduğu. Yani mütevazilik falan dışında, saygı dışında. Hani konuşurken hayatta amacı ne yani? Neyi hedefliyor? Daha kısa vadeli mi planları var? Daha uzun vadeli mi hedefliyor? Sabırlı mı falan gibi şeyleri anlamaya çalışıyorum. Bunlar varsa zaten yani böyle kaçırmamak için elimizden geleni yapıyoruz yani. Çok çok seviyorum yani. Şöyle bir şey var Müge, bu soruyu onunla bitireyim. Ya benim en yakın arkadaşlarım, en çok vakit geçirdiğim hani insanlar sonuçta iş yerindeki arkadaşlarım. O yüzden hiçbir zaman orada kişisel profesyonel diye bir şey yok yani. Hani dostlarım, en yakın arkadaşlarım oluyorsun zaten zamanla. Hani bu gerçekten de böyle yani. En çok onları görüyorsun. O yüzden bu kişileri çok doğru seçmem gerekiyor, anladın mı yani? Yoksa huzursuzluk çok kötü bir şey yani orada. O şekilde.
Kesinlikle. Peki son olarak şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye nedir diye sorsak aklına gelir mi acaba?
Şu ana kadar en iyi tavsiye. Ya şöyle, en iyisini bilemem ama yani böyle tavsiye ya da bir söz böyle söylendiği zaman
sürekli aklında bulunan bir söz vesaire gibi bir şey de olabilir bu.
Tabii. Ya bir tanesi, çok sevdiğim sözlerden bir tanesi, kötü örnek örnek değildir lafı. Hani insanların kötü örnekleri referans alarak bazı şeyleri yapmaktan uzak durması veya işte bir böyle kalıba bürünmesi falan hoş değil. Yani bir yerde birileri hata yaptı ya da başarısız oldu diye o kötü bir örnekse, hani onu örnek alıp hiçbir zaman oraya ellemeyelim, girmeyelim demek yanlış bir düşünce. Cesur olmak lazım. O tarafta yani bu çok önemli. Bir de mesela şey, çok küçükken böyle 20'li yaşların böyle başında daha aldığım şey, bir şey lafı söylemişti bizim Kerim abi vardı. Yani iş hayatıyla ilgili, iş hayatında bazen kendini büyük, bazen kendini küçük göstermen gerekir. Hani bunu doğru seçmen gerekiyor. Lafı çok önemli bir laf. Bu da şunu özetliyor. Gerçekten iş hayatında bazen olduğundan büyük gözükmen gerekiyor ki bir işi alabilesin, bir şeyi yapabilesin, insan seni ciddiye alsın. Ki eminim bu birçok girişimcide vardır. Bende de çok vardı zamanında. Böyle yaşın küçük olduğu için kendini sürekli büyük gösterme çabası. Hani işte 23 iken sorduklarında 26-27 diyordum mesela, atıyorum. Küçük gösteriyordum yani. Çünkü ciddiye alınmama şeyi seni, canını sıkıyor böyle. Halbuki sen alınacak işler yapıyorsun kendince. Bir de bazen de kendini küçük göstermen gerekiyor. Çünkü büyük olduğun zaman yani maddi olarak da olabilir bu. Ciddi anlamda her şey daha senin için zor ve maliyetli olabiliyor. Bunu dengelemek çok önemli. Bunu doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Doğru şekilde yönetmek gerekiyor. Mesela bu da pek unutmadığım bir tavsiyedir yani, bir sözdür yani.
Güzel. Peki o zaman son olarak girişimcilere öyle vermek istediğim bir tavsiye var mı? Bu yayını dinleyecek olan girişim dünyasına adım atmak isteyen kişilere vesaire, bu insanlara böyle bir tavsiye verecek olacak olsan ne tavsiyesi verirdin?
Şöyle, Nightsane bir kere ben tavsiyeden ziyade öncelikle o insanlara teşekkür etmek isterdim. İsterim diyeyim daha doğrusu. Çünkü gerçekten 49 dakika boyunca dinlemişse bu şeyi, bandı, kaydı ve şu an dinliyor. Ona helal, hoş olsun. Yani o belki bir şey öğrendi, teşekkür ediyor bize, ama ben ona teşekkür ediyorum. Çünkü hani böyle bir şeyi dinleme zahmetinde katlandı ve sana ve bana bu kadar değer verdiği için. Evet. Gerçekten ben şu an birini 50 dakika dinlemem için o insanın böyle baya baya bir şey anlatmış olması ve çok bana faydalı olmuş olması ve böyle ağzım açık dinlemem gerekiyor. O yüzden bunun önemini biliyorum. Burada o yüzden hani illa da bir tavsiye vermem gerekecekse girişimcinin hep şeyi sorgulaması lazım. Gerçekten girişimci olmak istiyor mu? Ve olacak özelliklere sahip mi? Çünkü gün sonunda arkadaşlar olay bizim bireylerimizin mutluluğu ve kendi kapasitesini doğru kullanması ve yönetmesi. Sen belki bir iyi bir ekibin bir parçası olarak onu en iyi kullanıp hem en faydalı olduğun şekilde faydalı yani yaşayacaksın, hem de öyle yaşadığın için çok mutlu olacaksın. Ama sen bir şekilde işte komşu oğlu girişimci oldu, işte girişimciler çok havalı, işte Ferrari'ye biniyorlar falan gibi dünyadaki örneklerine bakıp girişimci olmak için kendini zorluyorsan yanlış bir yolda da olabilirsin. Oradaki çok basit soru cevap şeyi şu, yani filtre şu arkadaşlar. Sen gece uyuyamıyorsan, samimi söylüyorum yani bir gece, iki gece, bir hafta, iki hafta işte yatıyorsun 11'de yatağa, 4'e kadar sürekli heyecandan uyumayıp bir şeyleri hesaplıyorsan, hatta arada telefonu tekrar tekrar açıp not alıyorsan bir yere, aman unutmayayım diye. Ve gerçekten hayatta başka bir hiçbir şey seni mutlu etmeyeceğini düşünüyorsan, yani doğru zaman odur. Yoksa ben hani buna dikkat etmelerini, bunu kendilerini doğru şekilde sorgulamalarını istiyorum. Çünkü unutmayın ki girişimcilik tiyatrosu diyelim çoğunlukla. Oyununun %97-98'i başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yani hiç iyi değil yani orası. Hani bir yerde iyi bir ekiple çalışsan, profesyonel çalışsan çok daha maddi manevi huzurlu olabilirsin. Burada bir de ben girişimcilere şeyi tavsiye ederim yani. Bu işi bir işi yapmayı gerçekten her şeyini feda etmeye edecek kadar istiyorlar mı? Hani maddi manevi. Şöyle girişimcilik yok arkadaşlar. Ben bir iş yapacağım. Diyelim ki 1 milyonluk da bir dairem var, evim var. Aileden kalmış. Param yok ama girişimcilik yapacağım. Evi satmıyorum. İşte bir yerlerden yatırımcı falan arıyorum. Girişimci olacağım diye. Bunun adı girişimcilik değil arkadaşlar. Girişimci, böyle girişimci olunmaz yani. Ha belirli bir seviyeden sonra paran olsa da yatırımcı parasıyla iş yapılır. O başka bir şey yani. Orayı kastetmiyorum da. Gerçekten isteyip istemediğimizi kendimizi sorgulamamız lazım.
Evet.
Durum böyle.
O zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel noktalara değindin. Hani dinleyenler için de gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ilk podcast yayınımızın şerefine sana teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Umarım başka platformlarda, başka işlerde tekrardan bir araya gelebiliriz. O zaman podcastimizi artık sonlandırıyoruz. Girişim Türkiye'nin ikinci podcast yayınında görüşmek üzere diyelim o zaman. Herkes sağlıcakla, sevgiyle kalsın. Hoşça kalın.
Görüşürüz.